Ayrım 30, Çöküş, Jared Diamond, sayfa 329. Okuyucunun notu. 305 ile 328. sayfalarda Jared Diamond'ın çektiği çeşitli fotoğraflar yer almaktadır. Son. Grönland İskandinavlarının nasıl yok oldukları genelde bir sır olarak anlatılır. Bu doğrudur, ancak kısmen doğrudur. Çünkü nihai sebepleri, örneğin Grönland İskandinav toplumunun yavaş yavaş gerilemesinin ardında yatan uzun vadeli faktörler, en yakın sebeplerden, örneğin iyice zayıflayan topluma son vuran darbe ayırmak gerekir. Sadece yakın sebepler kısmen bir sır olabilir. Nihai sebepler her zaman çok kesin ve net olmuştur. İskandinavyalıların çöküşü şimdiye kadar detaylı olarak üzerinde durduğumuz 5 faktörü oluşturmaktadır. Çevre üzerindeki İskandinav etkisi, iklim değişiklikleri, Norveç ile dostluk ilişkilerinde yaşanan zayıflama, Eskimolarla düşmanca bağlantılardaki artış, İskandinavyalıların muhafazakar bakış açısı. Kısacası İskandinavyalılar istemeyerek de olsa ağaç keserek, hayvanlarını çok fazla otlatarak ve toprak erozyonuna sebep olarak bağlı oldukları çevresel kaynaklarını tüketmişlerdir. Başlangıçta Grönland'ın doğal kaynakları İskandinavyalılara zar zor yetiyordu. Ayrıca verimlilik yıldan yıla değişiklik gösteriyordu. Bu nedenle verimin iyi olmadığı yıllarda çevresel kaynakların tükenmesi toplumun varlığına bir tehdit oluşturmaktaydı. İkincisi, Grönland buz nüvelerinden alınan iklim hesaplamaları, İskandinavyalıların geldiği dönemde iklimin oldukça ılıman olduğunu, günümüzdeki kadar ılıman, ancak 1300'lerde birçok soğuk yıl geçirdiklerini ve daha sonra 1400'lerin başından 1800'lere kadar süren dönemde küçük buz çağı denen çok soğuk bir döneme maruz kaldıklarını göstermektedir. Bu soğuk dönem ot üretimini daha da azalttığı gibi Grönland ile Norveç arasındaki deniz buzla kaplandığı için ulaşıma tamamen kapandı. Üçüncüsü, bu engeller Norveçlilerin demir, kereste ve kültürel kimliklerini bulmak için tek yolları olan Norveç ile ticaretin sonunu getiren bir dizi sebebin sadece bir tanesiydi. Norveç nüfusunun yarısı 1349-1350'deki kara ölüm, yani veba salgınında öldü. Norveç, İsveç ve Danimarka 1397'de 3 bölgenin en fakiri olan Norveç'i ihmal eden tek bir kralın hükümranlığı altında birleşti. Grönland'ın önemli bir ihraç malı olan ve Avrupalı oyma ustalarının fazlaca talep ettiği Mors dişine, Haçlılar Akdeniz kıyılarındaki Arap hakimiyetine son verip de Asya ve Doğu Afrika'dan Avrupa'ya tekrar fil dişi göndermeye başlayınca fazla rağbet gösterilmemeye başladı. 1400'lerde Avrupa'da fil dişi ve mors dişinden oymacılık sanatı tamamen gözden düştü. Bütün bu değişiklikler Norveç'in kaynaklarını zayıflattı ve Grönland'a gemi göndermek için bir sebebi kalmadı. Grönland İskandinavları dışındaki tarihteki başka halklarda en çok ticaret yaptıkları ortaklarının sorun yaşadığını görünce kendilerinin de ekonomik açıdan tehlikede olduklarını anladılar. Bu halklara 1973 yılında Körfez ülkelerinin petrol ambargosu ile karşılaşan petrol ithalatçısı Amerika, Mangareva'nın ormanlarının tahrip edilmesi ile zor duruma düşen Pitcairn ve Henderson adaları da dahildir. Modern küreselleşme ile birlikte bu örnekler de mutlaka çoğalacaktır. Son olarak Eskimoların gelmesi ve İskandinavyalıların değişime karşı direnmeleri, Grönland'daki kolonilerin sonunu belirleyen faktörler olmuştur. Bu 5 unsurun hepsi yavaş yavaş uzun bir döneme yayılarak ortaya çıkmıştır. Bu nedenle pek çok İskandinavyalı çiftçinin nihai felaketten önce farklı zamanlarda yurtlarını terk etmiş olmalarına şaşırmamak lazım. Doğu yerleşim bölgesindeki Vatnahverfi bölgesinin en büyük çiftliğindeki büyük bir evin tabanında radyokarbon tarihleme yöntemiyle milattan sonra 1275 yılına ait olduğu saplanan 25 yaşında bir insana ait bir kafatası bulundu. Bu demektir ki tüm Vatnahverfi bölgesi bu tarihlerde terk edilmiş ve bu kafatası da son kalanlardan kişilerden birine ait. Ondan sonra hayatta kalan birileri olmuş olmalı ki adamı gömmüşler. Doğu yerleşim yerlerindeki Kuorlortok Vadisi'nin çiftliklerinden alınan son radyokarbon tarihleri M.Ö. 1300'leri gösteriyor. Batı yerleşim yerindeki kumların altındaki çiftlik, milattan sonra 1300 yılında terk edilmiş ve burası daha sonra buzul altında kalmıştı. İki İskandinav yerleşim yerinden ilk ortadan yok olanı daha küçük olan Batı yerleşim yeriydi. Burası Doğu yerleşim yerlerine kıyasla çiftlik hayvanı yetiştirmek için çok daha sınırlı olanaklara sahipti. Çünkü daha kuzeydeki konumu nedeniyle tarım yapılabilen mevsim daha kısa sürüyor, daha az saman elde ediliyordu. İklim açısından ılıman bir yıl geçirilse bile Batı yerleşim yerinden her halükarda daha az verim alınabiliyordu. Bu nedenle soğuk veya fazla yağışlı bir yaz, hayvanları besleyecek fazla bir şey olmadığı zor bir kış anlamına geliyordu. Batı yerleşim yerinin başka bir kırılgan yönü ise denize sadece tek bir fiyorddan açılmasıydı. Kendilerine düşman bir Eskimo grubunun bu fiyordu tutması sonucu Batı yerleşim yerindeki İskandinavyalıların bahara kadar tek yemek kaynaklarını oluşturan foklara ulaşım yolları kapanmış oluyordu. Batı yerleşim yerinin akıbetine dair iki bilgi kaynağımız mevcut, yazılı ve arkeolojik. Bunlardan birincisi Bergen Piskoposunca Norveç'ten Grönland'a ombudsman olarak görev yapması, vergi toplaması ve Grönland'daki kilisenin durumu hakkında bilgi vermesi için atanan Ivar Bardarson adında bir rahibin yazdığı notlar. Bardarson Norveç'e 1362'de dönüşünden bir süre önce Grönland hakkında bir tanımlama adıyla bir rapor hazırlamış. Bu raporun orijinali günümüzde kayıp olmasına rağmen kopyaları mevcuttur. Muhafaza edilmiş olan kopyalarda Grönland kiliselerinin ve kilise mallarının bir listesi bulunmaktadır. Bu metnin satır aralarında Batı yerleşim yeri ile ilgili de bazı detaylara rastlıyoruz. Batı yerleşim yerinde Stensdens yani Sabnes Kilisesi adında büyük bir kilise bulunur. Bu kilise önce katedraldi ve piskoposun emri altındaydı. Şimdi ise sefiller yani Eskimolar tüm Batı yerleşim yerini ele geçirdiler. Yukarıda yazılanların hepsi yıllarca Grönland Gardar'daki piskoposa ait kurumların denetmenliğini yapmış Ivar Bardarson tarafından anlatılmıştır. Kendisi tüm bunları görmüştür. Yine kendisi hakimin Batı yerleşim yerine giderek sefillerle mücadele etmesi ve onları oradan çıkarması için görevlendirdiği kimsedir. Dönüşlerinde Hristiyan veya dinsiz kimseyi bulamamışlar. Ivar Bardarson'un cevapsız bıraktığı tüm sorular karşısında hayal kırıklığına uğruyorum. Oraya hangi yıl ve hangi ayda gitmişti? Gittiğinde hiç ot veya peynir bulmuş muydu? Son bir kişi kalmayana dek 1000 kişi ortadan nasıl kaybolmuştu? Herhangi bir çatışma izine, yanmış bir eve ya da cesede rastlamış mıydı? Maalesef Bardarson bunlar hakkında hiçbir şey yazmamış. Bu durumda birçok Batı yerleşim çiftliğinin kalıntılarını kazan arkeologların çıkardıkları ile yetinmek durumundayız. Kazılan ilk katmanlar buralarda oturan son İskandinavların son ayları hakkında bizlere fikir vermektedir. Kalıntılar arasında kapılar, kısa direkler, çatı keresteleri, mobilya, çanak, haçlar ve diğer büyük ahşap objeler bulunmuş. Bu alışılmadık bir durum. Kuzey İskandinavya'da herhangi bir çiftlik binası isteyerek terk edildiğinde ahşap çok değerli bir malzeme olduğundan bu değerli ahşap objeler çiftçiler tarafından göç edilecek yerde kullanılmak üzere alınırdı. Hatırlayacaksınız böyle planlı bir tarihten sonra Newfoundland Lance Aux Meadows'daki İskandinavyalıların kampı terk edildiğinde geride 99 kırık çivi, bir kırılmamış çivi, bir tane de tığ bulunmuştu. Bu nedenle Batı yerleşim yeri ya alelacele terk edilmiş ya da sakinleri hemen orada öldükleri için eşyaları orada kalmıştı. En üst katmanlardaki hayvan kemikleri ise başka bir acıklı hikayeye şahitlik ediyor. Normalde avlamak için çok küçük bulunup değer verilmeyecek küçük vahşi kuşlar ve tavşan, insanlar bunları ancak bir kıtlık zamanında yiyebilirler. Baharın son aylarında doğmuş buzağı ve kuzu kemikleri, ahırdaki inek yerlerine denk gelen sayıda inek toynağı, belli ki ahırdaki tüm hayvanlar birer birer kesilerek toynaklarına kadar yenmişler. Ve kemiklerinde bıçak izleri görülen büyük av köpekleri. İskandinavyalılar köpek yemeye meraklı olmadıkları için İskandinav evlerinde köpek kemiği bulunmazdı. Karibu avında sağ kolları olan av köpeklerini ve sürülerinin gelişmesini sağlayacak yeni doğmuş çiftlik hayvanlarını öldürüp yemeleri bu son İskandinavyalıların geleceklerini düşünemeyecek kadar çaresiz bir durumda kaldıklarını göstermektedir. Evlerin daha alt katmanlarında bulunan kokmuş et yiyen sinekler sıcak seven türlerdir. Ancak üst katmanlarda bulunan sinek türleri sadece soğuğa dayanıklı olanlardır ki bu da buradaki sakinlerin açlık çekmelerinin yanı sıra soğukla da mücadele ettiklerini göstermektedir. Tüm bu arkeolojik detaylar batı yerleşim yerlerindeki çiftliklerin son sakinlerinin bahar ayında açlıktan öldüklerini ve donduklarını göstermektedir. Ya göç eden fokların gelmediği çok soğuk bir yıldı ya da fiyorttaki kalın buzlar ya da zamanında İskandinavyalılar tarafından ne kadar kanlarının aktığını görmek için bıçaklanan akrabalarının öcünü almak isteyen Eskimolar fiyorda giriş yollarını kapatmışlardı. Soğuk bir yaz büyük ihtimalle kış boyunca tükenen besinlerin yerine yenilerinin konulmasına olanak vermemişti. Çiftçiler toynaklarına varıncaya kadar son kalan ineklerini, av köpeklerini ve normalde yüzlerine bakmayacakları kuşları yemişlerdi. Peki eğer durum böyleyse arkeologlar çöken evlerin son sakinlerinin kemiklerini neden bulmamışlardı? Sanırım Ivar Bardarson doğu yerleşim yerlerinden gelen bir grubun buraya sonradan gelerek akrabalarını Hristiyan geleneklerine uygun olarak toprağa verdiklerinden bahsetmeyi unutmuş. Veya Bardarson'un yazılarını çoğaltan kişi orijinal metni yazarken birçok yeri atlamış. Doğu yerleşim yerlerinin sonu nasıl gelmiş? Norveç kralının söz verdiği son Grönland seferi 1368 yılında yapılmıştı. Ancak aynı gemi 1369 yılında batmıştı. Bunun ardından Grönland'a sadece 4 kez daha sefer yapıldı. 1381, 1382, 1385 ve 1406 dair kayıtlar mevcut. Özel gemilerle yapılan seferlerin kaptanları asıl varış yerlerinin İzlanda olduğunu ancak yolda yoğun sis nedeniyle rotadan da sürüklendiklerini belirtmişler. Norveç kralının Grönland ile yapılan ticareti kraliyetin tekeline aldığını ve özel gemiler tarafından yapılan sefer ilan edildiğini hatırlarsak bu kasıtsız ziyaretlerin aslında tam anlamıyla planlı olduğunu anlamakta gecikmeyiz. Kaptanların teessür içinde söyledikleri sise yakalanma ve istemeden Grönland'a gelme iddiaları asıl niyetlerini saklayan bir mazeretti. Kaptanlar Grönland'a çok az geminin geldiğini ve bu nedenle buradaki halkın getirdikleri mallara çok fazla ihtiyaç duyduklarını, Norveç mallarının burada büyük bir kârla satılabileceğini şüphesiz çok iyi biliyorlardı. 1406'daki geminin kaptanı Thorstein Olafsson yaptığı navigasyon hatasına fazla üzülmüş olmamalı. Çünkü Norveç'e 1410'da dönmeden önce Grönland'da neredeyse 4 sene kalmış. Kaptan Olafsson Grönland'dan 3 yeni haberle döndü ki Thorgrim Sölvason'un karısı, Yargıç Rama'nın kızı olan Stie Num adındaki bir kadını büyü ilandırarak baştan çıkaran Colgrim adındaki bir adamın 1407 yılında yakıldığına dairdi. İkincisi Steinun'un aklını kaçırıp öldüğüydü. Üçüncü haber ise Olafsson ve Sigrid Bjørndorster isimli bir kızın Hvalsey Kilisesi'nde 14 Eylül 1408'de evlendiklerini ve Brandt Haldorsson, Tord Jorundarson, Torbjörn Bardarson ve John Johnson'un törende şahit olarak hazır bulunduklarıydı. Bu aklını kaçırma evlilik gibi raporlar herhangi bir ortaçağ Avrupa'sındaki Hristiyan topluluk için olağan durumlardı ve herhangi bir sıkıntı yaşandığına dair bir ipucu vermiyordu. Bunlar İskandinav Grönland'ına dair son yazılı notlardı. Doğu yerleşim yerinin ne zaman ortadan kaybolduğunu tam olarak bilmiyoruz. 1400 ile 1420 yılları arasında Kuzey Atlantik'teki iklim çok daha soğuk ve fırtınalı hale geldi ve Grönland'a deniz ulaşımı tamamen durdu. Her Yolsnes kilise bahçesinden çıkarılan bir kadın elbisesine yapılan radyokarbon tarihlemesi elbisenin 1435 yılına ait olduğunu gösterdi. Bu da Grönland'a 1410'da gelen son gemiden sonra insanların birkaç on yıl daha hayatta kalabildiğini göstermektedir. Ancak radyokarbon yöntemiyle tarih belirlemelerinde birkaç on yıl hata payı olabileceğinden 1435 yılını kesin bir tarih olarak almayabiliriz. İngiliz kâşifler Martin Frobisher ve John Davis'in 1576-1587 yılında Grönland'a gelmelerine kadar buraya gelen başka Avrupalı olmamış. Bu kâşifler ilk defa gördükleri Eskimolardan ve teknolojilerinden oldukça etkilenmiş. Onlarla ticaret yapmış, hatta İngiltere'de sergilemek üzere birkaç Eskimo kaçırmışlardı. 1607'de bir Danimarka-Norveç keşif heyeti özellikle doğu yerleşim yerini ziyaret etmek üzere yola çıkmış, ancak keşif heyeti adından dolayı yanılarak buranın Grönland'ın doğu kıyısında olduğunu düşünmüş ve bu nedenle gittikleri yerde İskandinavyalıların izine rastlayamamışlardı. Daha sonra 17. yüzyıl boyunca başka Danimarka-Norveç keşif heyetleri ile Hollandalı ve İngiliz balina avcıları Grönland'a geldiler ve onlar da Eskimo kaçırmayı ihmal etmediler. O zamanlar fiziksel görünümleri ve dilleri hiçbir şekilde benzemese de Eskimolar mavi gözlü, kahverengi saçlı Vikinglerin torunları sanılıyorlardı. Son olarak 1721'de Luther yanlısı Norveçli misyoner Hans Ege de büyük umutlarla Grönland'a geldi. Ege de kaçırılan Eskimoların aslında reformdan önce Avrupalılar tarafından terk edilen İskandinavyalı Katolikler olduklarını, bu Katoliklerin daha sonra paganlığa geçtiklerini, ancak kendilerini Luthercilikle döndürecek bir misyoneri coşkuyla karşılayacaklarını düşünüyordu. Önce batı yerleşim yerlerindeki fiyortlara gelen Ege'de, burada İskandinavyalıları değil, kendisine İskandinavya çiftliklerinin harabelerini gösteren Eskimoları buldu. Hala doğu yerleşim yerinin Grönland'ın doğu kıyısında olduğuna inanan Ege'de, bu bölgeleri incelediyse de hiçbir ize rastlayamadı. 1723 yılında Eskimolar Ege'ye doğu yerleşim yeri olarak bildiğimiz güneybatı kıyısındaki Hvalsey Kilisesi de dahil olmak üzere daha kapsamlı yıkıntılar gösterdiler. Bunları gördükten sonra Ege'de İskandinavyalıların gerçekten yok olduklarına inanmak zorunda kaldı ve bu gizemi çözmek için çalışmalar yapmaya başladı. Ege'de Eskimolardan eski İskandinavyalılarla yaptıkları mücadeleler veya dostluklara ilişkin farklı dönemlere ait hatıralarını dinledi ve bunları bir araya getirdi. Bütün bunlardan İskandinavyalıların Eskimolar tarafından ortadan kaldırılıp kaldırılmadıklarını anlamaya çalıştı. O zamandan beri nesiller boyunca birçok ziyaretçi ve arkeolog bu soruya cevap arıyor. İskandinavyalıların bu hale gelmesinin nihai sebepleri konusunda herhangi bir şüphemiz yok. Batı yerleşim yerinin üst katmanlarında yapılan arkeolojik incelemeler, orada son yılda gerçekleşen çöküşün olası sebepleri hakkında kısmen bir şeyler söylüyor. Fakat doğu yerleşim yerinin üst katmanlarında herhangi bir arkeolojik inceleme yapılmadığı için son yıllarda burada neler olduğunu anlamamızı sağlayan herhangi bir bilgimiz yok. Hikayeyi bu noktaya kadar getirdikten sonra kavmin uğramış olabileceği sonla ilgili spekülasyon yapmadan edemeyeceğim. Bana kalırsa doğu yerleşim yerinin çökmesi SSCB ve batı yerleşim yerinde olduğu gibi birdenbire gerçekleşmiş. Grönland İskandinav toplumu ancak kilisenin ve önde gelenlerin nüfuzu altında ayakta durabilen hassas bir İskambil destesi gibiydi. Bu iki otoriteye olan saygı, Norveç'ten geleceği söylenen gemiler gelmeyince ve iklim soğumaya başlayınca sarsıldı. Grönland'ın son piskoposu 1378 yılında öldü. Daha sonra Norveç onun yerine başka bir piskopos atamadı. Oysa Grönland İskandinav toplumunun işleyişi tamamen kiliseye bağlıydı. Rahipler piskopos tarafından atanmalıydı ve rahipliğe atanmış biri olmadan kimse ne vaftiz edilebilir, ne evlenebilir, ne de gereği gibi defnedilirdi. Piskoposun atadığı son rahip öldüğünde ne olacaktı? Aynı şekilde bir şefin otoritesi zor zamanlarda insanlara dağıtabileceği kaynaklara sahip olmasından kaynaklanırdı. Eğer fakir çiftliklerdeki insanlar açlıktan ölürken şef yan çiftlikte zengin bir hayat sürerse fakir köylüler şeflerine nefeslerinin son damlasına kadar itaat ederler miydi? Batı yerleşim yeri ile kıyaslandığında doğu yerleşim yeri çok daha güneyde yer alıyordu. Ot üretimi için daha elverişli olan burası daha fazla kişinin 1000 kişiye karşılık 4000 kişi yaşamasına izin verdiği için çöküş riskiyle daha az karşı karşıyaydı. Tabii ki daha soğuk iklim uzun vadede doğu yerleşim yeri için de tehlikeliydi. Doğu yerleşim yerinde sürülerin azalması ve insanların açlığa sürüklenmesi için üst üste birkaç soğuk kış geçmesi yeterliydi. Evet, belki daha küçük ve sınırlı kaynaklara sahip çiftliklerde insanların açlıktan ölmesi beklenebilir. Ama Gardar'daki 160 inek alabilen ahırlara sahip büyük çiftliklerde ne olmuş olabilir? Sanırım Gardar son günlerde gereğinden fazla yolcu almış bir can kurtaran sandalı gibiydi. Üretim istenilen düzeyde gerçekleşmediği ve sürüdeki hayvanlar ardı ardına öldüğünde ya da doğu yerleşim yerindeki fakir çiftliklerdeki insanlarca yendiğinde buradaki insanlar hala hayvanı olan daha büyük çiftliklere doğru gitmiş olmalılar. Brat Tahlit, Hualsi, Herjolfsnes ve son olarak Gardar. Gardar katedralindeki kilise görevlileri veya oradaki toprakların sahibi olan şef sonuna kadar kendilerine kol kanat germeliydi. Ama kıtlık ve bununla bağlantılı olarak gelişen hastalıklar nedeniyle bu gerçekleşmemiş olmalı. Bunun bir örneği Yunan tarihçi Tukidides'in anlattığı ve 2000 sene önce gerçekleşmiş olan Atina'daki veba salgınında da görülmüştür. Benim tahminime göre açlıktan ölmek üzere olan insanlar kurtuluş umuduyla Gardar'a akın etmişler ve kilise bu insanları tek bir koyun veya sığır kalmayıncaya kadar tüm hayvanları kesmeme konusunda ikna edememiş. Eğer Gardar'ın sakinleri komşularına kapılarını açmasaydı, buradaki yiyecekler kendilerine bütün bir kış yeteceği gibi kendi çiftliklerinde son kalan ineği toynaklarına kadar tüketen, av köpeğini kesip yiyen ve en sonunda burayı bir can kurtaran teknesi gibi görüp binmeye çalışan komşularına da yardım edebilirlerdi. Gardar'da olup bitenleri Los Angeles'ta 1992'de meydana gelen ve o zaman Rodney King ayaklanmaları adı verilen olaylara benzetiyorum. Olaylar fakir bir adamı vahşice döven polislerin mahkemede suçsuz bulunması üzerine fakir mahallelerdeki halkların galeyana gelip zengin iş yerlerini ve mahalleleri yağmalamasıyla başlamıştı. Olayları bastırması için çok sayıda kişi görevlendirilmesine rağmen polis yağmacıları zengin muhitlerden uzak tutmak için girişlere sarı uyarı bantları çekmekten başka bir şey yapamamıştı. Globalleşen dünyamızda benzeri olaylara gittikçe daha fazla rastlıyoruz. Fakir ülkelerdeki kaçak göçmenler can kurtaran teknesi konumundaki zengin ülkelere akın ettikçe ve sınır kontrollerimiz Gardar'daki şeflerden veya Los Angeles'taki sarı uyarı bantlarından daha etkili şekilde bu göçü engellemedikçe bu gidişat kaçınılmaz. Bu benzerlik Grönland İskandinavyalılarının durumunu dünyanın ücra bir köşesinde küçük bir bölgenin başına gelenler olarak görüp göz ardı etmememiz için bir neden oluşturmaktadır. Doğu yerleşim yerinin batıdan daha büyük olması aynı sonla karşılaşmasına bir engel teşkil etmedi. Kaçınılmaz olan sonuç sadece biraz daha geç geldi, o kadar. Sonun kaçınılmaz sebepleri. Grönland İskandinavlarının böyle bir sonla karşılaşması kaçınılmaz mıydı? Ne yaparlarsa yapsınlar böyle bir sona doğru yol almak zorunda mıydılar? Yoksa onlarınki İskandinavyalılar Grönland'a gelmeden önce buralarda binlerce yıl yaşamış yerli Amerikalılardan daha dezavantajlı bir durum muydu? Hiç sanmıyorum. Unutmayalım ki Eskimolardan önce en az birkaç dalga halinde Kanada kutbundan gelmiş, avcılık ve toplayıcılık yapan yerli Amerikalılar vardı ve bunlar arka arkaya ölmüşlerdi. Bunun sebebi kutuptaki iklim dalgalanmalarının buradaki insanların hayatlarını sürdürmeleri için gerekli olan büyük av hayvanlarını, karibu, fok, balina, göçe zorlaması ya da sayılarını azaltmasıydı. Eskimolar geldikten sonra Grönland'da 800 yıl kalmalarına rağmen onlar da avlarının azalmasından olumsuz şekilde etkilenmişlerdi. Arkeologlar içlerinde zor bir kış esnasında açlıktan ölen Eskimoların cesetleri olan Eskimo evleri buldular. Tıpkı bir zaman kapsülü gibi. Danimarkalıların buralara yerleştiği zamanlarda bir Eskimo'nun sendeleyerek köylerine gelip kendisinin köyündeki son hayatta kalan kişi olduğunu, diğerlerinin açlıktan öldüğünü söylediği olaylara da rastlanmıştı. Grönland'daki Eskimolar ve onlardan önceki tüm avcı toplayıcı toplumlarla karşılaştırıldığında İskandinavyalılar ek bir yiyecek kaynağı olarak çiftlik hayvanlarından istifade eden tek kavimdi. Amerikan yerlilerinin Grönland'ın biyolojik çeşitliliğini kullanma açısından yaptıkları tek şey bitkilerle beslenen karibuları avlamaktı. İskandinavyalılar da karibu ve tavşan yiyorlar. Buna ek olarak sahip oldukları inek, koyun ve keçileri bitkileri yiyip bunları süt ve ete dönüştürüyorlardı. Bu anlamda İskandinavyalıların potansiyel olarak çok daha fazla yiyecek şeyleri ve bu nedenle de kendilerinden önceki kavimlere kıyasla daha çok hayatta kalma olanakları mevcuttu. Eğer İskandinavyalılar Grönland'daki yerli Amerikalılar tarafından tüketilen vahşi doğadan elde edilen gıdaları, özellikle karibu, göç eden fok ve liman fokları, yemelerinin yanında tercih etmedikleri diğerlerini, özellikle balık, halkalı fok ve açık denizlerdeki balinalar da tüketseler de hayatta kalma olanakları daha fazla olabilirdi. Eskimoların avladıklarını gördükleri halkalı fok, açık deniz balinası ve balıkları avlamamaları tamamen kendi kararlarıydı. İskandinavyalılar çevrelerinde bol bol bulunan bu gıda kaynaklarını neden kullanmayarak açlıktan ölmüşlerdi? Bizim bakış açımızda intihar sayılan bu kararı acaba neden vermişlerdi? Kendi değerleri, değerlendirmeleri ve tecrübeleri açısından bakıldığında İskandinavyalıların verdikleri karar bugün bizim verdiğimiz kararlardan daha tehlikeli değildi. Bakış açılarını belirleyen dört anlayış hakimdi. Grönland'ın farklı ortamında modern çevre bilimci veya ziraatçılar için bile hayatta kalmak zordur. İskandinavyalılar Grönland'a nispeten iklimin ılıman olduğu bir zamanda gelmek gibi bir avantaja ya da dezavantaja sahipti. Önceki bin yıllar içerisinde orada bulunmadıkları için iklimde soğuk sıcak döngülerin yaşandığı zamanlara şahit olmamışlar ve bu nedenle Grönland iklimi soğuk dönemine girdiğinde burada çiftlik hayvanı yetiştirmenin zorluklarını önceden tahmin edememişlerdir. Danimarkalılar 20. yüzyıldan sonra koyun ve sığırları Grönland'a tekrar getirerek yanlış yapmaya devam ettiler. Sürüler toprak erozyonuna neden oldu. Günümüzde Grönland'ın kaynakları kendine yetmemekte, büyük çapta Danimarka'nın yardımlarına ve Avrupa Birliği'nin balık lisans ödemelerine bağımlı olarak ayakta kalmaktadır. Bu nedenle günümüz standartlarında bile İskandinavyalıların burada 450 yıl boyunca ayakta kalabilmiş olmaları önemli bir başarı sayılmalıdır. İkincisi, İskandinavyalılar Grönland'a buranın sorunlarına çözüm getirmek üzere hazırlık yapmış olarak gelmediler. Tarihteki tüm sömürgeciler gibi Norveç ve İzlanda'da nesiller boyu edindikleri bilgi, kültürel değerler ve yaşam biçimleriyle buraya geldiler. Kendilerini Hristiyan, Avrupalı ve özellikle İskandinav ve 3000 yıldır Norveç'te başarıyla süt ürünleri işleten ataları gibi birer çiftçi olarak gördüler. Amerikalılar ve Avustralyalılar bugün kendilerini nasıl Britanya'ya bağlı görüyorlarsa, onlar da ortak dilleri, dinleri ve kültürleri nedeniyle Norveç'e bağlı görüyorlardı. Grönland'ın tüm piskoposları burada doğup büyümüş İskandinavlar değil, buraya atanan Norveçlilerdi. Norveç'ten kaynaklanan bu ortak değerleri olmasaydı, İskandinavyalılar Grönland'da kolay kolay hayatta kalamazlardı. Grönland şartlarında sadece ekonomik gerekçelerden dolayı bunlar İskandinav enerjisinin en iyi kullanımı olmasa da İskandinavyalıların sığır yetiştirmelerini, Nordset avlarını ve kiliselerine verdikleri büyük önemi anlamlı kılmaktadır. İskandinavyalıların sonunu getiren şey başta Grönland'ın zorluklarının üstesinden gelmelerini sağlayan değerler olmuştur. Bu tarih boyunca ve günümüzde pek çok toplumda görülen bir durum. Birinci bölümde Montana örneğinde de bunu görmüştük. İnsanların uygun olmayan koşullarda inatla sarıldıkları değerler, daha önce sıkıntı zamanında zafer kazanmalarını sağlayan değerler olmuştur. Bu ikileme 14. ve 16. bölümlerde tekrar değineceğiz. Üçüncüsü, Orta Çağ'daki diğer Avrupalı Hristiyanlar gibi İskandinavyalılar da Avrupalı olmayan pagan halkları küçümsüyor ve onlara nasıl muamele edeceklerini bilemiyorlardı. Avrupalılar ancak Kolomb'un 1492'deki yolculuğundan sonra yerel insanları bir yandan küçümsemeye devam ederken bir yandan da makyavelist mantıkla sömürmeyi öğrendiler. Kutuplarda daha sonra yaşayan Avrupalılar Eskimoları görmezden geldikleri veya onlara karşı düşmanca yaklaştıkları için yitip gittiler. Özellikle 1845 yılında çok iyi finanse edilmiş Franklin keşif ekibinin 138 İngiliz üyesi Eskimolarla dolu Kanada kutbunu geçerken teker teker öldüler. Kutuplarda en başarılı olan Avrupalı kaşifler ve yerleşimciler Robert Peary ve Roald Amundsen gibi Eskimo stilini çok iyi benimseyen uygulayanlar olmuştur. Son olarak İskandinavya Grönland'ında güç şeflerin ve din adamlarının elindeydi. En iyi çiftlikler de dahil olmak üzere arazilerin büyük bölümü onlara aitti. Tekneler onlarındı ve Avrupa ile olan ticaret onların hakimiyetindeydi. Bu ticaretin büyük kısmını zengin evleri için lüks eşyalar, süslü giysiler, rahipler için mücevher ve kiliseler için çan ve vitray cam gibi kendilerine prestij kazandıracak malları ithal etmeye adamışlardı. Bu ihraç mallarının parasını ödeyebilmek için teknelerinden bazılarını da mors dişi ve kutup ayısı avlamak için kullanıyorlardı. Şeflerin çayırlara büyük zarar verecek geniş koyun sürüleri beslemesinin başlıca nedeni Norveç'ten aldıkları malların parasını ödemek için gerekli olan yünü elde etmekti. Daha fazla demir ihraç edip daha az lüks mal almak, Eskimo teknolojilerini kullanmak, farklı tekne ve avlanma teknikleri bulmak gibi İskandinavyalıların durumlarını iyileştirecek birçok yol vardı. Ancak bu keşifler şeflerin güç, prestij ve çıkarlarını zedelerdi. Grönland'ın sıkı kontrol altındaki ve birbirine bağımlı toplumunda şefler bu tür yeniliklerin yapılmasını engelleyici bir konumdaydılar. Bu nedenle İskandinavya toplumunun yapısı iktidardaki kişilerin kısa vadeli çıkarları ile toplumun uzun vadedeki çıkarları arasında bir çatışma oluşturdu. Şeflerin ve din adamlarının değer verdikleri birçok şey toplumun zararınaydı. Toplum değerleri toplumun hem güçlü yönlerinin hem de zayıflıklarının temelinde yatan unsurdu. Grönland'daki İskandinavyalılar tam anlamıyla bir Avrupa toplumu kurarak Avrupa'nın en uç noktasında İngilizce konuşan halkların Kuzey Amerika'da kaldığı süreden çok daha uzun bir süre boyunca yani 450 sene boyunca ayakta kalma başarısını göstermişlerdi. Bu nedenle biz modern Amerikalılar bu insanlara hemen başarısız yaftasını yapıştırmakta fazla acele etmemeliyiz. Ama yine de Grönland'daki şefler en sonunda kendilerine itaat edecek kimse bulamamışlardı. Tadını çıkarabilecekleri son ayrıcalık açlıktan ölen son kişi olmaktı.
30. Aynımın sonu. Sayfa 339.